Ayrım 4, Teori Aylık Dergi, Sayfa 24. Doktor Agah Oktay Güner, ekonomist, planlamacı, eski ticaret ve kültür bakanı. Yalan lobisinin gizlediği faiz lobisi gerçekleri. 1. Hakikatin ışığı yalanın karanlığını deler. İnsanoğlu büyük yapılarla hem övünmek hem de kendi küçüklüklerini gizlemek ister. Diyelim ki dünyanın gördüklerinden çok daha büyük, geçmiş devirlerin dev binalarını içine alacak yapıda devasa bir binayı penceresiz olarak inşa ettiniz. İçerisi hiç şüphesiz zifiri karanlıktır. Duvarda bir delik açın, dışarıya karanlık çıkmaz. Ama dışarının ışığı o delikten içeri girer. Karanlık aydınlığa hep mağlup olmuştur. Tıpkı yalanların hakikate mağlubiyeti gibi. Taksim olayları sırasında hükümet ve AKP cephesinden dev yalanlar üretildi. Camiye ayakkabıyla girildi, içki içildi ve ötesi. Haysiyetli cami imamı hepsini yalanladı. Yalanların karanlığı hakikatin ışığı tarafından delindi. Ama görüldü ki Türkiye'de 10 yıldır faiz lobisinin yanında bir de yalan lobisi oluşmuş. 2. Sevginin vakur direnişi nefretin hıncını yendi. Ağaç sevgisini, kuş sevgisini tanımayanlar, insan sevgisinden nasip almayanlar, gençlerin tertemiz niyetlerini çiğnediler. Sopaların, uçan tekmelerin, tazyikli su ile devirmelerin eksik bıraktığını gaz bombaları tamamladı. Ancak gençlerin iradesini kıramadılar. Suyun içindeki taşlar gibi gençler sabit kalmayı tercih etti ve onların sessiz, vakur, yürekli duruşu kafalara ve gözlere nesiller ötesinden bir mısrayı hatırlattı. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. 3. Faiz lobisi, edebiyatıyla gizlenen ekonomik gerçekler. Günah işlemenin birçok araçları vardır. Fakat yalan bunların hepsine uygun bir saptır diyen ne kadar da doğru söylemiş. İktidar bu defa topu faiz lobisine attı. Bütün bu karışıklıkları faiz lobisi çıkarıyor dedi. Halbuki şişirilmiş, abartılmış, büyüdüğüne inandırılmış Türkiye ekonomisi masalı gerçek değildi. 3.1. Ekonominin borç batağına gömülmesi. Bu iktidar döneminde Türkiye ekonomisi dışarıdan sürekli borç alan, bu borçla üretimi değil, sadece tüketime özendiren, döviz yaratmayan, döviz harcayan bir ekonomik yapıya getirilmişti. Türkiye ne yazık ki ekonomisi eriyen bir hale döndü. IMF'nin borcu geri ödenirken, meydan muharebesi kazanmış kumandan edasıyla bunu kamuoyuna ilan edenler, ekonomiyi iskelet haline getirdiklerini yalan bulutlarının arkasına gizliyorlar. 2013 Nisan sonunda dış borcu 340 milyar dolara ulaşmış bir ülke haline geldik. Şu anda 350 milyar dolara ulaştı. Bu borcun 210 milyar doları AKP döneminde alınmıştır. İktidar oldukları zaman 2002 yılında dış borcumuz 129,5 milyar dolardı. Yine aynı yıl yolun başında IMF'ye borç 22 milyar dolardı. Türkiye ekonomisi artık güçlüdür, dış baskılar bize sökmez, bunlar safsatadır diyenler nedense yıllık dış ticaret açığımızın 80-90 milyar dolar, cari işlemler açığının 50 milyar dolar olduğunu, açıkların YSYH, gayri safi yurt içi hasılaya, oranı açısından yükseldiğini ve dünya genelinde ilk sıraya ulaştığını nedense unutuyorlar. Sayelerinde ülkenin ihracatı ithalatının ancak %65'ini karşılayabiliyor. İç tasarrufların yatırımları karşılama oranı devamlı bir biçimde düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TCMB ve özel firmaların net uluslararası döviz rezervi açığı göz önüne alındığında ekonomimizin güçlü olduğundan nasıl bahsedebiliriz? 3.2. Washington Sözleşmesi ile dayatılan düşük kur, yüksek faiz özelleştirme kapanı. 1980 sonrası fiyat istikrarı adına IMF, Dünya Bankası ve ABD'nin düzenlediği Washington Sözleşmesi ile kurulan protokolde fiyat istikrarı temel hedef olarak gösterildi. Fiyat istikrarı iki esasa dayanıyordu. Birincisi düşük kur, ikincisi yüksek faiz. Faizler yüksek olduğu için dışarıdan bol para geliyor, bu para gelişi sebebiyle çözülmesi gereken en önemli düğüm cari açık oluyordu. Cari açığı kapatabilmek için ilk yapılacak iş hızla özelleştirmeye geçmek olarak sunuldu. Özelleştirme ile Cumhuriyet'in bütün birikimleri yabancılara satıldı. Ticaretteki liberal politikalar finans serbestisini zaruri kıldı. 3.3 AKP'nin uyguladığı K. Derviş programı ve borca dayalı aldatıcı refah ekonomisi. Bir bakıma 28 Şubat ekonomik bir operasyondu. Bu operasyonu hedefine ulaştırmak için Kemal Derviş'in çok çalıştığını görüyoruz. Para politikası araçları siyasi otoriteden, hükümetten koparılarak Merkez Bankası'nda toplandı. TL'ye aşırı değerlendi, ithalat arttı, AKP'ye dışarıdan gelen parayla tüketimi kamçıladı. Milli servetin, birikimin satılmasına kesintisiz devam edildi. Bugünkü nesle aldatıcı bir refah ve tüketim ekonomisini yaşatabilmek için gelecek nesillerin hakları yendi. Milli şirketler yabancıların eline geçti. Fabrikalar satın alanların memleketine gitmedi ama kar transferleriyle ekonomik olarak gitti. 3.4 AKP Türkiye'yi faiz cenneti haline getirdi. Fiyat istikrarı politikaları ile yüksek faiz, düşük kur esasına dayalı uygulamalar sonunda Türkiye yabancılar için faiz cenneti oldu. Düşük kur sebebiyle yerli sanayimiz üretmek yerine ithalatı tercih etti. Ampul fabrikaları, gübre fabrikaları gümrük birliğinin sayesinde tekstil sanayi kapısına kilit vurdu. Yabancılar uygulanan düşük kur politikası ile Türkiye'den aldıkları dövizi dışarıda daha fazlaya sattılar. AKP döneminde uygulanan politikalarla Türkiye ekonomisi borç, faiz, rant, spekülasyon üçgenine sıkıştırılmıştır. AKP bir dönem dış basının metiyelerle dolu yayınlarını iç politikada kullanmıştır. Ancak Taksim olaylarının çıkmasıyla AKP'nin topları faiz lobisini dövmeye başlamıştır. Başbakan, bu lobiye milletin alın terini yedirtmeyeceğiz derken, aynı anda bu hayali lobilerin spekülasyonunu önleyecek en önemli emniyet mekanizması olan dalgalı kur rejimi, 7 Haziran 2013 tarihinde her nedense, başta özelleştirme idaresi ve diğer kamu kurumlarının yaptığı yoğun döviz satışlarıyla adeta çalıştırılmamıştır. Türkiye'den çıkacak spekülatörlerin kazançlarının korunmasına imkan tanınmıştır. 10 yılı aşkın süredir faiz lobisine dünyanın en tatlı kârlarını sağlayan hükümetin şimdi neden kavga ettiğini, hangi talepleri sebebiyle iktidarın bunlara karşı tavır aldığını anlamakta zorlanıyorum. Yıllarca milletin alın terini sömürmekle suçlanan bu lobiyi engellemek ve milletin alın terini korumak için iktidar ne yapmıştır? 3.5, 10 yılda, 52 yılda verilen açığı 8 kat, yapılan borcu 10 kat artıran AKP, faiz lobisinin babasıdır. 1950 yılından 2002 yılına kadar iktidara gelmiş bütün hükümetlerin verdiği cari açık toplamı 44 milyar dolar iken, AKP'nin 10 yıl 3 aylık iktidarında verilen cari açık toplam olarak 350 milyar dolardır. Bu açık nasıl kapatılmıştır? Faiz lobisi dediğiniz kesimlerden alınan borçlarla mı kapatılmıştır? 52 yılda verilen cari açığın 10 yıllık iktidarınızda 8 katına çıkması Türkiye'nin şu anda meydan okuduğunuz faiz lobisine çoktan teslim edildiği anlamına gelmiyor mu? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD gibi uluslararası kuruluşlar Türkiye'yi sahip olduğu yüksek cari açık ve kısa vadeli dış borç stoku sebebiyle en kırılgan ekonomi olarak göstermektedir. Bu arada dünya ekonomisinde belirsizlikler yeniden artmaktadır. Başbakanın siyasette kutuplaşma ve gerginliği artıran sözleri faiz lobisinin kârına kâr katmayacak mıdır? Devlet yönetimi büyük ölçüde öngörme sanatıdır. Klasik devlet geleneğinde başbakanlar sadece basın toplantılarında ve yazılı metin üzerinden konuşur. Basın toplantısından sonra bu metnin birer kopyası gazetecilere verilir. Bir siyaset adamının her vesileyle uzun konuşmalar yapması, en ciddi meseleleri kamuoyu önünde gazetecilere açıklaması sadece onun devlet adamı notunu düşürmekle kalmaz, aynı zamanda milli ekonomiye büyük kayıplar verdirir. Başbakan Fas'ta bir konuşma yaptı. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 580 milyar liradır. Bir haftada 22 milyar liralık kayıp yaşandı. O günkü kur fiyatlarıyla 12 milyar dolar bir kayıp verildi. Başbakanın Fas'tan yaptığı konuşma ile yükselen döviz fiyatı ülkemizin toplam dış borcuna da yeni yükler getirdi. Adeta yabancılar Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkmış desin diye başbakan onların ümüğünü sıkacağım üslubuyla meydan okudu. Bu işler ümük sıkma edebiyatıyla halledilseydi yolun başında halledilirdi. Türkiye bunca külfetin altına niye gireydi? İktidar oldukları zaman Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 16 milyar dolardı. 2002'nin bu rakamı 2013'te 115 milyar dolara çıkmış durumdadır. Bir başka ifadeyle kısa vadeli dış borç devirlerinde 7 kat artmıştır. bu hükümetin uyguladığı ve şimdi meyvelere acı diye şikayet ettiği faiz lobisi sayelerinde çok büyük servetlere ulaştı. Ülkemiz 1979-2002 yılları arasında 134 milyar lira faiz ödemiştir. 2002-2012 AKP iktidarı döneminde ödenen faiz 135 milyar liradan 498 milyar liraya çıkmıştır. Emekli, işçi, esnaf, tüccar, sanayici, memur, topyekun millet bu faizi ödedi. 4. Yıkımın tablosu. Bu faiz politikasıyla tasarruflar eridi. Yatırımlara para kalmadı. 2005 yılı başından 2013 yılının Nisan ayı sonuna kadar kepenk indiren, kapanan esnaf sayısı 1.137.698'dir. Bu çok acı bir tablodur. Geçmiş iktidarlar esnafa orta sınıf derler ve bu orta sınıfın güçlenmesi için büyük gayret sarf ederlerdi. Orta sınıf politikası kalkınma planlarında da yer alırdı. AKP'nin iktidar döneminde DPT'nin D ipi çekildi. Faydalanmasını bilen siyasi iktidarların adeta yedek beyni olan planlama bu dönemde mezarlığa çevrildi. Ne olduğu henüz anlaşılamayan kalkınma ajansları kuruldu. Görüldü ki faiz lobisinin babası da bu iktidardır. Alışveriş merkezleri kredi kartı çılgınlığı ile ekonominin büyümesi mümkün değildir. Gezi Parkı'nda protesto eylemine katılanların bir araştırmaya göre %48'inin yüksek tahsilli olduğu göz önüne alınırsa artık işsiz eğitimli gençler, işinden çıkarılmış işsizliğe mahkum edilmiş yurttaşlarımız, perişan edilmiş, tüketilmiş, adeta açlığa mahkum edilmiş çiftçi zümresi, taşeronluk uygulamasıyla sendika güvencesinden mahrum kılınmış işçilerimiz meydanları dolduracaktır. 5. Yapılacak iş. İktisadi hayatımız hayali düşmanlar icat ederek onların üstüne gitmekle bir yere varamaz. Yapılacak olan iş milli tasarrufları arttıran, sanayileşmeye önem ve ağırlık veren, tarım sanayi dengesini kuran bir planlama anlayışına geçmektir. İktidar bu eylemler neden başladı, niçin ülke geneline yayıldı, eyleme katılanlar ne bekliyor diye düşünmelidir. Hiç şüphesiz düşünmek, anlamaya çalışmak, deli dolu itham etmekten zor bir iştir. Ancak devlet adamları ümük sıkmaz, insanlara saygı gösterir, sevgi gösterir. Bindirme kıtalarla meydanları doldurmak, muhalif gelişmelere gözdağı vermek, kendi kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir. Unutmayalım, siyasette kalabalıklara güvenmek vücuduna bağ sürüp karınca yuvasına girmeye benzer. Öfkeler, hırçınlıklar nefis ocağına, enaniyete, enaniyet, bencillik, benlik. Teori. Atılan odun parçaları gibidir. Sadece hırsın ateşini arttırmaya yarar. Faiz lobisi derken yalan lobisinin esiri olmayalım. Tezel'den Koca Yunus'u dinlemekte fayda var. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. 4. ayrımın sonu sayfa 28.